Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar, yani Leo Eslon'un makalesi ve ilgili raporlar ışığında, yapay zekanın parlak yüzünün ardındaki, genellikle gözden kaçan bir maliyeti konuşacağız, su tüketimini.
Evet.
Amacımız bu gizli su ayak izinin biraz peşine düşmek ve hani her yapay zeka etkileşiminin görünmez maliyetini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak.
Aynen öyle. Enerji tüketimi kadar belki ön planda değil ama yapay zekanın su kaynakları üzerindeki etkisi giderek daha fazla önem kazanıyor. Gelin bu konuyu birlikte bir irdeleyelim.
Harika. Başlangıç olarak gerçekten şaşırtıcı bir rakam var. Kaynaklara göre eski nesil GPT-3 ile yapılan kısa bir sohbet bile...
Evet.
Yaklaşık yarım litre, yani 500 mililitre su harcayabiliyormuş.
Vay canına, yarım litre. Bu bildiğimiz küçük pet şişelerden biri demek neredeyse.
Aynen öyle. Sadece kısa bir sohbet için bu rakam, yani insanın bakış açısını değiştiriyor ama durun. İşin ilginç yanı hem bu rakamın ne kadar hızlı değiştiği hem de hikayenin tamamının aslında bu olmadığı. Hadi bunu biraz açalım.
Kesinlikle. Bu ilk biraz da sansasyonel rakamlar aslında iki ana faktörü içeriyor genelde. Bir, veri merkezlerindeki o devasa sunucuları serin tutmak için kullanılan su.
Hı hı.
İki, bu merkezlere enerji sağlayan elektrik santrallerinin, özellikle termik santrallerin soğutma su ihtiyacı. Ama dediğiniz gibi bu rakamlar sabit değil.
Değişken yani.
Çok değişken. Veri merkezinin nerede olduğuna, iklime, soğutma sisteminin ne kadar verimli olduğuna ve tabii ki kullanılan yapay zeka modelinin kendisine göre çok fark ediyor.
Anladım. Yani iki ana su musluğu var gibi düşünebiliriz o zaman. Biri doğrudan veri merkezinin içinde, hani sunucular yanmasın diye kullanılan ve genelde buharlaşma kuleleriyle atmosfere karışıp giden su. Bu geri kazanılamıyor sanırım, değil mi?
Büyük ölçüde evet, buharlaşan su gidiyor.
Diğeri de o veri merkezine elektriği getiren santralde, daha uzakta yani, kömür, gaz, nükleer gibi santrallerin soğutması için kullanılan su. Burada özellikle dikkat çeken ne var?
Burada asıl büyüleyici olan nokta, bence enerji kaynağının yarattığı o muazzam fark.
Nasıl yani?
Şöyle düşünün. Eğer veri merkezi gücünü rüzgardan veya güneşten, yani yenilenebilir kaynaklardan alıyorsa, enerji üretimi aşamasındaki su tüketimi neredeyse sıfıra iniyor.
Aa, ilginç.
Bu da yapay zekanın çevresel ayak izini hafifletmede temiz enerjiye geçişin ne kadar ama ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Tabii ki veri merkezinin kendi içindeki soğutma suyu ihtiyacı devam ediyor. Ama resmin çok önemli bir parçası değişiyor.
Bu çok önemli bir ayrım. Gerçekten. Peki diyelim ki kullandığımız belli bir modelin yaklaşık su tüketimini tahmin etmek istiyoruz. Makalede basit bir formülden bahsediliyordu sanırım.
Evet evet. Leo C. Law'nun önerdiği oldukça pratik basit bir formül var aslında. Şöyle, istem başına enerji, yani modelin bir cevap üretmek için harcadığı elektrik miktarı, watt-saat cinsinden, bunu su faktörüyle çarpıyorsunuz.
Su faktörü o ne demek?
Su faktörü de hem veri merkezinin hem de enerji kaynağının toplam verimliliğini gösteren bir katsayı gibi. Watt saat başına mililitre olarak ifade ediliyor. Yani tesis ne kadar verimli, soğutması nasıl, iklim ne durumda, enerji nereden geliyor, bunların hepsi bu faktöre etkiliyor.
Anladım.
Sektör raporlarına göre bu faktör genelde 1.3 ile 2 mililitre watt saat arasında değişiyor diyebiliriz kabaca. Daha eski veya sıcak yerlerdeki tesisler daha çok harcıyor, modern ve verimli olanlar daha az.
Tamamdır. Kaynakta bazı model enerji tüketim değerleri de vardı. Mesela bağımsız araştırmalara göre GPT-5 yanıtı yaklaşık 19.3 watt saat harcıyormuş. Ama çok daha verimli olan GPT-4o sadece 1.75 watt saat.
Evet, o fark çok çarpıcı.
O zaman bu formülle bir hesap yapalım bakalım. Diyelim ki ortalama çok da verimli olmayan bir tesisteyiz. Su faktörü 2 mililitre watt saat olsun.
Tamam.
GPT-5'in bir yanıtı kabaca 19.3 watt saat çarpı 2 mililitre watt saat. Ne yapar? 38.6 mililitre su.
Evet, yaklaşık o kadar.
Ama GPT-4 aynı tesiste sadece 1.75 watt çarpı 2 mililitre vah. Bu da 3.5 mililitre su demek.
Aynen öyle.
Aradaki fark devasa. Neredeyse 11 kat fark var. Bu sadece modellerin değil, altta yatan yazılım ve donanım optimizasyonlarının da ne kadar kritik olduğunu gösteriyor sanki.
Kesinlikle öyle. Modeller arasındaki bu verimlilik sıçramaları çok önemli. Ve iyi haber şu ki kaynaklar yapay zeka şirketlerinin bu su tüketimi sorununun farkında olduğunu ve aktif olarak çözümler aradığını gösteriyor.
Ne gibi çözümler mesela?
Örneğin daldırma soğutması diye bir yöntemden bahsediliyor. İngilizcesi immersion cooling.
Daldırma soğutması kulağa ilginç geliyor.
Evet, burada sunucular elektriği iletmeyen özel sentetik sıvılara tamamen daldırılıyor. Bu hem çok daha verimli bir soğutma sağlıyor hem de o bahsettiğimiz buharlaşmayla su kaybını neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.
Vay, bu gerçekten etkili olabilir. Başka umut veren gelişmeler var mı peki?
Var. Hatta Microsoft'un su kullanmayan, yani tamamen hava veya başka yöntemlere dayalı yeni nesil veri merkezi tasarımları üzerinde çalıştığına dair güçlü iddialar, söylentiler var.
Sıfır su mu?
Evet, hedef bu yönde gibi. Eğer bu tür radikal yenilikler başarılı olursa, yapay zekanın su ayak izi gerçekten dramatik şekilde azalabilir. Tabii buradaki kritik soru şu, bu yenilikçi ama muhtemelen başlangıçta daha maliyetli çözümler ne kadar hızlı benimsenecek, ne zaman yaygınlaşacak?
Doğru, bu da önemli bir soru. Peki, tüm bunların sizin için, yani dinleyicilerimiz için anlamı ne? Yapay zekayı hayatımızın her alanında daha fazla kullandıkça sadece ne yapabildiğini değil, aynı zamanda perde arkasındaki çevresel etkilerini, bu gizli faturaları da anlamamız gerekiyor galiba.
Kesinlikle.
Başlangıçtaki o yarım litrelik GPT-3 örneği evet şok edici ama GPT-4o gibi yeni modellerin ve daldırma soğutması gibi teknolojilerin bu etkiyi ne kadar azaltabileceğini görmek de umut verici. Manzara hızla değişiyor anlaşılan.
Çok doğru. Bugün yapay zekanın su ayak izine, yani görünmez maliyetlerinden sadece birine kısa bir bakış attık aslında. Size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım isterseniz.
Lütfen.
Gündelik olarak kullandığınız dijital teknolojilerin ve hizmetlerin, buna yapay zeka da dahil tabii, toplam çevresel maliyetlerine, yani sadece su değil, enerji, kullanılan madenler vesaire, tüm bunlar hakkında ne kadar bilinçlisiniz? Ve bu farkındalık, gelecekteki teknoloji tercihlerinizi ve beklentilerinizi sizce nasıl şekillendirebilir?